Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Matt Ridley'nin 1993 tarihli popüler bilim kitabı Kızıl Kraliçe. İnsan doğasını evrimsel biyoloji ve özellikle eşeyli üremenin sonuçları üzerinden yorumlar. Kitabın başlığı Lewis Carroll'ın Aynanın İçinden eserindeki Kızıl Kraliçe'den gelir. Orada aynı yerde kalabilmek için sürekli koşmak gerekir. Ridley bu imgeyi, canlılarla onları etkileyen parazitler arasındaki bitmeyen uyum yarışını açıklamak için kullanır. Ana sorusu şudur: eşeyli üreme zaman, enerji ve eş bulma maliyeti taşıdığı halde neden bu kadar yaygındır? Yazarın yanıtı, genlerin karışmasının her kuşağa değişkenlik kazandırdığı ve parazitlerin uyum sağladığı kalıpları bozduğu yönündedir. Ardından bu çerçeveyi eş seçimi, güzellik, kıskançlık, evlilik, sadakatsizlik, zeka ve kültürel gösteriler gibi insan davranışlarına uygular. Kızıl Kraliçe, kesin ve değişmez insan rolleri sunan bir rehber değildir. Daha çok, davranışlarımıza ilişkin evrimsel açıklamaların nasıl kurulduğunu, hangi varsayımlara dayandığını ve neden tartışma yarattığını gösteren iddialı bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, eşeyli üremenin maliyetini parazitlerle yarış açıklaması, Ridley kitabın temel bilmecesini eşeyli üremenin verimsiz görünen yapısıyla kurar. Eşeysiz çoğalan bir canlı eş aramak zorunda değildir ve bütün yavrularını doğrudan üreyebilen bireyler olarak üretebilir. Buna karşılık eşeyli üreme, çiftleşme için zaman ve enerji harcatır. Ayrıca her ebeveyn genlerinin yalnızca bir bölümünü sonraki kuşağa aktarır. Bu nedenle salt, kısa vadeli çoğalma hesabıyla bakıldığında eşeysizlik daha avantajlı görünebilir. Ridley, bu maliyeti açıklamak için Kızıl Kraliçe hipotezine başvurur. Parazitler ve hastalık etkenleri, sık rastladıkları konak genotiplerine uyum sağlar. Bir annenin genetik yapısına çok benzeyen yavrular, bu uyum sağlamış parazitler karşısında savunmasız kalabilir. Genlerin iki ebeveynden yeni bileşimlerle gelmesi ise yavruların bağışıklık ve direnç özelliklerini çeşitlendirir. Böylece parazitlerin tahmin edebileceği hedefler sürekli değişir. Buradaki ana fikir, evrimin her zaman daha üstün bir son noktaya ilerlemesi değildir. Başarı, değişen biyolojik rakiplere göre yeterince hızlı uyum sağlayabilmektir. Ridley bu mekanizmayı insan cinselliği üzerine daha sonraki yorumlarının biyolojik zemini olarak kullanır. İkinci olarak, doğal seçilimden eşeysel seçilime, eş seçiminin davranış üzerindeki etkisi, Kızıl Kraliçe, hayatta kalmanın tek başına evrimi açıklamaya yetmediğini savunur. Doğal seçilim. Çevrede yaşamayı ve üremeyi kolaylaştıran özellikleri öne çıkarırken, eşeysel seçilim bireyin eş bulma ve rakipleri geride bırakma kapasitesine odaklanır. Bir özellik doğrudan hayatta kalma bakımından pahalı bile olsa, eş seçiminde avantaj sağlıyorsa yayılabilir. Tavus kuşunun görkemli kuyruğu bu mantığın klasik örneğidir. Ridley, İnsanlardaki tercihlerin ve rekabetin de benzer bir tarihsel süreç içinde biçimlenmiş olabileceğini ele alır. Güzellik algısı, statü gösterileri, kur davranışları ve partner bağlılığı gibi konuların yalnızca kişisel zevk ya da toplumsal gelenekle açıklanamayacağını ileri sürer. Ancak kitabın yaklaşımı, günümüzdeki her davranışı doğrudan tarih öncesinden kalan zorunlu bir program saymayı gerektirmez. Evrimsel açıklama, bir davranışın olası seçilim baskılarını araştırır, kişinin niyetini ya da ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu ayrım önemlidir. Örneğin Türkiye'de evlilik, aile ve itibar çevresinde görülen normlar tarihsel, ekonomik ve dini bağlamlar taşır. Ridley'nin çerçevesi bu bağlamların yerine geçmez. İnsan tercihleri ve rekabetinin neden bu kadar güçlü duygularla bağlantılı olabileceğine dair ayrı bir biyolojik katman önerir. Üçüncü olarak, kadınlar. Erkekler ve ebeveyn yatırımındaki çıkar çatışmaları, Ridley, kadınlar ile erkekler arasındaki ortalama üreme stratejisi farklarını, ebeveyn yatırımındaki asimetri üzerinden tartışır. İnsanlarda gebelik ve emzirme, kadın için yüksek biyolojik yatırım anlamına gelir. Bu durum, tarihsel olarak eş seçiminde kaynak, güvenilirlik, koruma ve uzun vadeli bağlılık gibi niteliklerin önem kazanmasına katkıda bulunmuş olabilir. Erkek açısından babalık kesinliği, partner sadakati ve üreme fırsatları farklı seçilim baskıları yaratmış olabilir. Kitap, kıskançlık, flört, evlilik teklifi, tek eşlilik eğilimleri ve sadakatsizlik gibi hassas konuları bu rekabet eden çıkarlar bağlamında yorumlar. Ridley'nin asıl vurgusu insan ilişkilerinin yalnızca uyumdan oluşmadığıdır. Eşler ortak çocukların bakımında işbirliği yaparken her iki tarafın üreme başarısını artırabilecek tercihler her zaman bütünüyle örtüşmeyebilir. Bu, biyolojide cinsiyetler arası çatışma olarak bilinen düşünceye yakındır. Yine de bu açıklamalar istatistiksel eğilim iddiası taşır, tek tek bireylerin karakterini açıklayan hükümler değildir. Ayrıca kitabın yayımlandığı dönemin evrimsel psikoloji tartışmalarını yansıttığı unutulmamalıdır. Toplumsal cinsiyet rollerinin kültür, hukuk, eğitim, sınıf ve kişisel değerlerle değiştiği gerçeği biyolojik varsayımlarla birlikte değerlendirilmelidir. Dördüncü olarak, zekanın pratik sorunlardan çok sosyal rekabette geliştiği iddiası, kitabın en tartışmalı ve akılda kalıcı önerilerinden biri. İnsan zekasının büyük ölçüde eşeysel seçilim ve sosyal rekabet tarafından şekillendiği iddiasıdır. Ridley, büyük beynin yalnızca avlanma, alet yapma ya da fiziksel çevrenin teknik sorunlarını çözmek için evrilmiş olamayacağını düşünür. Ona göre insanlar, başkalarının niyetlerini anlamak, aldatmak ve aldatılmayı fark etmek, ittifak kurmak, itibar kazanmak ve etkileyici görünmek zorunda kaldıkları karmaşık sosyal çevrelerde yaşadı. Bu koşullarda dil, mizah, yaratıcılık ve ikna becerisi potansiyel eşler ve rakipler karşısında değerli sinyallere dönüşebilir. Ridley, satranç benzetmesiyle zihinsel hayatın yalnızca doğaya karşı değil, çoğu zaman başka zihinlere karşı yürütülen bir oyun olduğunu anlatır. Yorum, zekayı tek bir işleve indirgediği için eleştiri de alır. İnsan bilişinin besin bulma, işbirliği, çocuk yetiştirme, teknoloji ve kültürel öğrenme gibi çok sayıda baskıyla geliştiği yaygın bir görüştür. Buna rağmen Ridley'nin katkısı zekanın sosyal boyutunu merkeze almasıdır. İnsanların neden başkalarının ne düşündüğüne bu kadar duyarlı olduğunu ve neden zihinsel becerileri sergilemeye önem verdiğini sorgulatır. Son olarak, güzellik, mizah, müzik ve dansın birer bedensel ve zihinsel sinyal olarak okunması, Ridley. İnsan kültürünün bazı dikkat çekici unsurlarını eşeysel seçilimin diliyle yeniden değerlendirir. Güzellik sadece keyfi bir moda meselesi değildir. Sağlık, gelişimsel düzen ve genetik kalite hakkında eksik ama etkili ipuçları taşıyabilir. Simetri, kanlılık ya da bedensel bakım gibi işaretlerin çekicilikle ilişkilendirilmesi bu nedenle evrimsel bir anlam kazanabilir. Benzer biçimde mizah, müzik, dans ve yaratıcı gösteriler de yalnızca boş zaman etkinlikleri değildir. Bunlar bedensel koordinasyonu, zihinsel çevikliği, sosyal beceriyi ya da emek harcama kapasitesini görünür kılabilen davranışlar olabilir. Bir tür gösterinin güvenilir sinyal sayılabilmesi için kolay taklit edilememesi veya bir maliyet taşıması önemlidir. Örneğin iyi bir dans performansı pratik, koordinasyon ve fiziksel yeterlilik ister. Yerinde mizah ise dil hakimiyeti, zamanlama ve sosyal bağlamı kavrama gerektirir. Ancak Ridley'nin yorumu, bir türkü söyleyen, düğünde oynayan ya da espri yapan herkesin bilinçli olarak eş aradığı anlamına gelmez. Kültürel gelenekler kendi tarihleri ve estetik değerleriyle yaşar. Kitabın önerisi daha sınırlıdır. Bu kapasitelerin ilk yayılışında veya kalıcılığında eş seçimi de rol oynamış olabilir. Bu bakış, kültürü biyolojiye indirgemekten çok, ikisinin olası kesişimlerini araştırır. Sonuç olarak, Kızıl Kraliçe. Evrimsel biyolojiye merak duyan genel okurlar, psikoloji ve antropoloji öğrencileri. İnsan davranışına dair biyolojik açıklamaları eleştirel biçimde incelemek isteyenler için uygun bir kitaptır. Özellikle eşeyli üremenin neden var olduğu sorusundan başlayıp insan ilişkileri ve zihinsel yeteneklere uzanan geniş düşünce hattı. Okura farklı alanlar arasında bağlantı kurma fırsatı verir, kitabın pratik yararı insan davranışlarına basit yargılarla yaklaşmak yerine davranışların olası evrimsel maliyetlerini, faydalarını ve çatışmalarını sormayı öğretmesidir. Bununla birlikte buradaki açıklamalar günlük hayatta bireyleri sınıflandırmak için kullanılmamalıdır. Bir eğilimin evrimsel geçmişe sahip olması, onun kaçınılmaz, evrensel ya da ahlaken onaylanabilir olduğu anlamına gelmez. Ridley'nin kitabını benzer popüler bilim eserlerinden ayıran yön, parazit konak yarışını eşeyli üremenin merkezine yerleştirmesi. Sonra da eş seçilimini insan doğasının çok farklı yönlerine bağlamasıdır. Anlatımı canlı ve erişilebilir olsa da iddiaları rahatsız edici derecede geniş gelebilir. Zekanın, güzelliğin veya cinsiyetler arasındaki davranış farklarının ağırlıkla üreme rekabetinden doğduğu görüşü kitabın en çok tartışılan tarafıdır. Bu nedenle eser son söz olarak değil, güçlü bir tartışma başlangıcı olarak daha verimli okunur. Okur. Modern araştırmaların ve kültürel açıklamaların da gerekli olduğunu akılda tutarak, evrimsel düşünmenin insanı anlamaya kattığı açıklayıcı gücü daha net görebilir. Destek olmak isterseniz Matt Ridley kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.